げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Ekim 2018 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizleri telefonla arayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Nagihan Akbulut'la birlikte değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız ve bugün son konuğumuz Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı, Uluslararası Maturidi Çalıştayı Yürütme Kurulu Başkanı, 23. ve 24. dönem Kırşehir Milletvekili Doktor Abdullah Çalışkan olacak. Uluslararası Maturidi Çalıştayı üzerine değerlendirmeler yapacağız. Bugün manşet turumuzun ilk gazetesi Star olacak. Star gazetesinin manşeti tek andımız İstiklal Marşımız. Başkan Erdoğan, AFT'tan yerel seçim ittifakına kadar gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı ve Danıştay'ın ant kararı tartışmalarına son noktayı koydu. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız. Danıştay'ın ilgili dairesi yetki aşımı yapmıştır. Karar eski hastalıkların hala bünyemizde yaşadığını gösterdi. Türk'üm ama Türkçü değilim. Irkçılık dinimizde yasaklanmıştır. Milletimizin en büyük ve en etkili andı İstiklal Marşımızdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Af tartışmalarıyla ilgili de açıklamaları vardı. Devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla, torbacılarla, içenlerle mücadele ettik. Şu anda 50 binin üzerinde uyuşturucu mahkumu var cezaevlerinde. Allah aşkına bunlara, katillere, hırsızlara kader mahkumu diyebilir miyiz diye sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinin manşeti emri veren de yargılansın. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyanın izlediği grup toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın planlı bir operasyonla ve vahşice öldürüldüğünü açıkladı. Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin İstanbul'da yargılanmasını isteyen Erdoğan, Veliaht Prens Selman'ın adını vermeden, "İnsanlığın vicdanı ancak emri verenden uygulayana kadar herkesten hesap sorulması halinde mutmain olacaktır," dedi. Kritik konuşmasında Veliaht Prens Selman'ı muhatap almayan Erdoğan, doğrudan Suudi Arabistan Kralı Hadimul Haremeyn Şerifeyn diye hitap ettiği Kral Selman bin Abdülaziz'e seslendi. Erdoğan, Kral Selman'ın samimiyetinden şüphe duymadığını ve birlikte ortak çalışma grubu kurduklarını anlattı. Erdoğan, Veliaht Selman'ın akıl hocası Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in de adını anmadan "bu bir siyasi cinayet olduğuna göre şayet varsa diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin bu meselenin sonuna kadar takipçisi olduğunu vurguladı ve Riyad'a 5 soru sordu. 15 kişi cinayet günü neden İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir alarak oraya gelmişlerdir? Başkonsolosluk binası niçin günler sonra incelemeye açılmıştır? Kaşıkçı'nın cesedi niçin halen ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa bu işbirlikçi kimdir?" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatan Gazetesi sürmanşetinde 3 yılda 10 hedef başlığı var. Eğitimde Vizyon 2023 belgesi açıklandı. Ders saatleri ve türü azalıyor. Tüm okullarda beceri atölyeleri kuruluyor. Anaokulu zorunlu oluyor. Sınavda ezber bitiyor demiş ve işte o hedefler deyip ayrıntılarına geçmiş Vatan Gazetesi Eğitimde Vizyon 2023 belgesinin. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün açıkladığı bir belge. Vatan Gazetesi'nin manşetinde "o emri kim verdi?" başlığı var. Erdoğan, Kaşıkçı olayının önceden planlanmış vahşi bir cinayet olduğunu söyledi. "Sadece 15 kişilik Suudi infaz timinden değil, emri verenden de hesap sorulmasını istedi," diyor Vatan Gazetesi. Bu arada "seçimde herkes kendi yoluna" başlığı var. MHP lideri, "Cumhur İttifakı yerel seçimde bitti," dedi. Erdoğan, "böyle nokta koydu," diyor Vatan Gazetesi. "Milletimizin emaneti olan Cumhur İttifakı'nı günlük siyasetin üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem yerel seçimlerde biz yolumuza diyorlar, biz de herkes yoluna deriz. MHP yerel seçimde kendi adaylarıyla devam edecek. Biz de kendi adaylarımızla meydanlarda olacağız. Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin istemeyiz," dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin manşeti "Erdoğan'dan Suudilere 6 kilit soru." Başkan Erdoğan, gazeteci Kaşıkçı'nın planlı şekilde ve vahşice öldürüldüğünü belirtti. Peş peşe sıraladığı 6 soruyla Suudi yönetimini köşeye sıkıştırdı. "Olayla ilişkili vasıflara sahip bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplandı? Kimden emir alarak İstanbul'a geldiler? Başkonsolosluk binası niçin hemen değil de günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet açıkça ortadayken onca tutarsız açıklama niçin yapıldı? Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi gerçekten doğruysa bu yerli işbirlikçi kim? Hiç kimse tüm bu sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin," dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 eğitim vizyonu da yine Sabah gazetesinde yer alıyor. "Dersler azalacak, teneffüs artacak diyor Sabah gazetesi. Her okulda tasarım beceri atölyesi olacak. Başarılı öğrenciye mikro kredi desteği verilecek. Orta öğretimde ders sayısı azaltılacak. Sınavla öğrenci alan okullar azaltılacak. Öğretmenler için pilot eğitim fakülteleri oluşturulacak. Teneffüsler uzayacak diyor gazete. Bir de 2019'da büyüme hedefimiz %3.7 başlığı var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2019 bütçesini anlattı. Vergi oranlarını değil, vergi gelirlerini artıracağız. Reel sektöre 32.8 milyar lira destek sağlayacağız. Eğitime ayırdığımız kaynağı 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayrılacak. Emeklilere 185.1 milyar lira ödenecek diyor. Hürriyet gazetesinin manşeti gönderin yargılayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine karışanların Türkiye'de yargılanmaları için Suudi Arabistan Kralı Selman'a çağrı yaptı. Bu cinayet Suudi Arabistan toprağı sayılan konsolosluk binasında işlenmiş olabilir ama burası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Viyana Sözleşmesi'yle böyle bir cinayetin diplomatik dokunulmazlık zırhıyla korunmasına izin vermez. Gereğini yerine getireceğiz. Vahşetin gizli kalması insanlık vicdanını yaralayacaktır dedi. Suudi Arabistan cinayeti kabul ederek önemli bir adım atmıştır. Kral Selman'ın samimiyetinden şüphe duymuyorum. Meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradan bir çağrı yapıyorum. Çağrım kral ve üst yönetime. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul'da yapılmasını teklif ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki bavul çıktı başlığı var. Hürriyet muhabirlerine gelen ihbarla Sultan Gazi'de otoparkta bulunan Suudi konsolosluğuna ait araç dün arandı. Polis araçta bulunan iki bavulda kıyafet, dizüstü bilgisayar ve evrak çıktığını belirtti. Otomobilde Kaşıkçı'nın cesedine ait bir bulgu olup olmadığı inceleniyor. Milliyet gazetesinin manşeti Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çağrı, İstanbul'da yargılansınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi yönetimine seslenerek Cemal Kaşıkçı cinayetine karışanların Türkiye'de yargılanmasını istedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Üzeri örtülen en kötü olay başlığı atılmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında tarihte üzeri örtülen en kötü olay değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo ise cinayete karışanların vizelerinin iptal edileceğini açıkladı diyor Milliyet gazetesi. Yerelde ittifak artık yok başlığı da var. Cumhur'a devam mesajı diyor Milliyet gazetesi. MHP lideri Bahçeli AK Parti ile yerel seçimde ittifak müzakerelerine dünkü grup toplantısıyla nokta koydu. Hiçbir ittifak bir tarafın geri adıma zorlanması, tez ve önerilerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır diyen Bahçeli, grup toplantısı sonrası Cumhur İttifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok açıklamasını yaptı demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti grubunda Bahçeli'ye yanıt verdi. Adaylarımızla yerel seçimde meydanlarda olacağız diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Çünkü Cumhur'un ittifakı demek, milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demektir. Biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz ifadelerini kullandı. Akşam gazetesinin manşeti İstiklal Marşı'ndan başka ant tanımayız. Başkan Erdoğan, Danıştay kararıyla başlayan tartışmada noktayı koydu. Milletimizin en etkili andı İstiklal Marşı'dır. Bunun dışında bir ant tanımıyoruz. Öğrenci andı ile ilgili tartışmalara değinen Erdoğan şunları söyledi. Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. O başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Sizin Türkçülük yapma hakkınız var. O zaman benim Kürt vatandaşımın Kürtçülük yapma hakkı doğar. Asla bunun ırkçılık boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 181 milyonun ortak devleti olduğuna göre sembolik unsurların hepimizi kucaklaması gerekir. Kökenine, bölgesine bakmaksızın 81 milyonun tamamını ifade ediyoruz dedi dünkü grup toplantısında. Milat Gazetesi'nin manşeti burada yargılayalım. Kaşıkçı'nın planlı şekilde infaz temince öldürüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, Suudi Kralı'ndan cesedi alan yerli işbirlikçinin ismini vermesini ve 18 tutuklunun İstanbul'da yargılanmasını istedi. Türkiye Gazetesi'nin manşeti Cumhur İttifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok. Bahçeli, Cumhur İttifakı duruyor ama mahalli idareler seçiminde ittifak yok dedi. Af ve öğrenci andı sonrası AK Parti ile MHP arasındaki tartışmalara değinen Bahçeli, parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz kalmamıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok. Yerel seçimde kendi adaylarımızla meydandayız dedi. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili haberler var Türkiye Gazetesi'nde. Cinayeti örtbas propagandası diyor. Kral ve bir numaralı şüpheli prens Kaşıkçı'nın oğluna başsağlığı diledi. Bilgisi var. Kral Selman ile Cemal Kaşıkçı'nın infaz emrini verdiği öne sürülen Veliaht Prens, gazetecinin oğluyla akrabasını saraya çağırdı. Taziyelerini ileten kral, sorumlular kim olursa olsun cezasını çekecek sözü verdi. Bugün son gazetemiz Yeni Akit Gazetesi olacak. Yeni Akit Gazetesi'nin manşeti tek andımız İstiklal Marşımız. Son günlerde sıkça konuşulan Kaşıkçı cinayetiyle af konusunda çarpıcı açıklamalar yapan Erdoğan, Danıştay'ın ant kararıyla ilgili olarak da İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz dedi. MHP lideri Bahçeli'nin yerelde ittifak yok sözlerine de cevap veren Erdoğan, madem öyle herkes kendi yoluna dedi ve ekledi. Cumhur İttifakı noktasında bir sıkıntımız yok.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Yılmaz merhaba.
Merhabalar Azu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı saat 11'de Beştepe Kültür Kongre Merkezi'nde Danıştay'ın 150. yılında Şurayı Devlet'ten Danıştay adlı programa katılacak. Burada bir hitabı olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan'ın ayrıca bugün basına kapalı programları da olacak. Saat 14'te Türkiye Varlık Fonu AŞ toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 16'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı, saat 17'de ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek. Bakanların programına geçelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Anadolu Ajansı'na konuk olacak. Editör masasına konuk olacak saat 10'da. Oradaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Saat 14'te Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ziraat Odaları Birliği Marmara Bölge Toplantısı'na iştirak edecek. buradaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Siyasilerin gündemine geçelim. Siyasilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. AK Parti, CHP ve MHP'deki yerel seçim hazırlıklarını takip ediyor olacağız. Saat 11'de de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Genel Merkez'de bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Bunu da takip ediyor olacak ekiplerimiz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına geçelim. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki ilişkin davaya Sincan Adliyesi'nde devam ediliyor. Bunu da takip ediyor olacağız. Ayrıca Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 kişinin yargılandığı davada takibimizde olacak. Son olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarına vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına devam ediliyor. Bunu da takip ediyor olacağız. Gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Ahmet Yılmaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk. Merhaba.
Evet, bugün gündemi, manşetleri, gazetelerde öne çıkan başlıkları sizinle birlikte değerlendireceğiz. Ahmet Yılmaz muhabirimiz biraz önce gündemi aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11'de Beştepe'de Danıştay'ın 150. yılı kutlamasına katılacak. Orada bir hitabı olacak dedi Ahmet Yılmaz. Bir önemli gündem notu aktaracağımız Varlık Fonu toplantısı var. Sanırız ilk kez toplanıyor. Öyle değil mi Varlık Fonu?
Evet, Varlık Fonu ilk kez toplanıyor bildiğim kadarıyla ama isterseniz Danıştay'dan başlayalım. Çünkü bir andımız kararı var. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı kürsüden oldukça sert bir şekilde karara tepkisini gösterdi. Zaten son dönemlerin en önemli kararı andımız kararı. Çünkü hani Cumhur İttifakı'nda da köprülerin atılmasında önemli bir nokta oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu Danıştay'ın 150. yılının konuşmasında merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir değerlendirme yapacak. Varlık Fonu da önemli. Zira yapısı değiştirildi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı başkanı oldu. Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı yardımcısı oldu. Orada artık ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Hani bugüne kadar kurulmuştu ama ne yaptığını bilememiştik. Onunla ilgili bir artık somut adımların atılacağını gözüküyor. Varlık Fonu toplantısı o yüzden önemli. Neden önemli? Ekonomik süreç olarak yaşadığımız bir sürü olay var. Dolayısıyla oradan çıkacak kararlar. Bir de meclis başkanıyla görüşü. Belki o biraz sürpriz oldu. Hani benim de çok bilgim dahilinde değildi. O görüşmeye de bakacağız. Bunlar gündemin önemli başlıkları olacak.
Peki. Evet. Bugün gündemden aktaracağımız notlar bunlar. Ama düne dönelim. Dün çok önemliydi. Grup toplantıları vardı dün mecliste. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yapacağı konuşma çok büyük bir merakla bekleniyordu.
Aslında Cumhurbaşkanı hafta sonundan anons etti. Dedi ki ben salı günü mecliste konuşacağım dedi. Biz de nefesimizi tutmuştuk salı günü ne diyecek diye.
Nitekim yabancı dilde de tercüme edilerek bütün dünyaya değil mi ulaştırıldı konuşma.
Uluslararası medyanın da ilgisini çeken bir konuşma oldu. Ama orada biraz Devlet Bey rol çaldı. Biz tam hepimiz dikkatimizi Cumhurbaşkanı'na çevirmiştik. Ne söyleyecek? Özellikle Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm Türkiye artık böyle bir polisiye roman izliyor gibi Kaşıkçı cinayetini izliyoruz. Yani görüntüler öyle, kapıdan girenler, çıkanlar, halıyla çıkarmalar, işte yok benzerini çıkarmalar, her gün yeni bir görüntü, yeni bir hikaye. Diyorum ya tüm Türkiye oturduk polisiye bir roman izliyoruz. Fail kim? Uşak çıkacak diye eğleniyoruz kendi aramızda. Ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Yani Khashoggi cinayetinin olduğu günden bu yana sanırım ben ilk izlediğimde AK Parti kamptaydım. Hepimiz bir anda meseleyle yani bir Khashoggi'yle tanıştık. Hı hı. Muhtemelen hani ilgili birimler ve ilgili kişiler Cemal Khashoggi'yi tanıyordu ama ben o gün ekranda gördüm kendisini. Hı hı. Ondan sonra da onunla ilgili o süreci takip ettik. İstersen şeyden başlayalım. Cumhurbaşkanı'nın o sorularından, hı hı, olayı analiz etmesinden. Yani artık hiç kesin olan nokta adamın boğulduğu, sonra da işte parçalara ayrıldığı ve arkasından şu anda biz cesetin nerede olduğunu, hı hı, bulamıyoruz. Yani halıyla mı çıkarttılar, içeri mi gömdüler, erittiler mi? Bir polisiye romanda orada dönüyor. Hı hı. Bir an önce bunun netleşmesi lazım. Tabii önemli bir ziyaretçimiz de var. CIA başkanı buraya geldi. Hı hı. Yani Amerika'da işin içine girdi. Zaten bu iş olduğu ilk günden bu yana Arapların, Suudilerin bu işi tek başına yapamayacağı ifade ediliyordu. İşte arkasında diğer istihbarat birimleri, Mossad işaret ediliyordu. Yani giderek de böyle bu iş karışmaya başladı ama Cumhurbaşkanı çok net olarak bu kişiler, bu cinayet bizim ülkemizde işlendiği için yargılanmasında bizim tarafımızdan yapılmasını istiyor. Dün de bunu kürsüden ilan etti. Diğer taraftan Suudi Arabistan'da kendi içinde bir süredir çok karışık, biliyorsunuz. Orada Veliaht Prens ve Kral arasında olan bir süreç yaşanıyor. Aynı zamanda olayı aile içi çekişmeden kaynaklandığını ifade edenler de var. Önümüzdeki günlerde belki daha net ipuçları çıkacak. Biz kuliste özellikle polis kökenli milletvekillerine, eski emniyet müdürü biliyorsunuz mecliste, yine polis kökenli emniyet müdürleri var. Onlara ilk günden bu yana sıkıştırdık ne oluyor diye.
Hı hı. Ama, ne dediler?
Aha, onlar da olayın kriminal olarak çözülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, hı hı, ifade ettiler. Zaten kesin bulguların olduğu ifade ediliyor. Ses kayıtları var ortam dinlemesinden kaynaklı ve boğulduğu çok kesin olarak biliniyor. Boğulma da bana da mantıklı geliyor. Hani Osmanlı'da da öyledir. Kan dökülmesin, hı hı, diye hanedan kanı boğulur. Ama ondan sonra parçalanma işinden bahsediliyor. Yani bu nasıl bir mantıktır? Bir de artık ölüm, öldürme şekilleri çok değişti. Yani eritiliyor, öldürülüyor. Çok şey yapılabiliyor. 10 gün oranın açılması, kapıların kapanması, içeride kriminal temizliğin yapılmış olması durumu söz konusu. Tüm bunlar üst üste konduğunuzda gerçekten iş tamamen düğümlenmiş durumda. Çözüldü bence. Sadece ipuçlarının bir araya getirilmesi gerekiyor diyebilirim.
Evet, Suudi Arabistan'a çağrısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu olayı bir kere planlayanlar, emri verenler de ortaya çıksın dedi. Bir de o 18
i̇şte
kişinin...
İşte o Kral Salman'ı işaret, evet, şey pardon, Veliaht Salman'ı işaret ediyor. Orada da ciddi bağlamda bir aile içi kavga var yani. Bu tersine bir operasyon mu? Onu da düşünmek lazım. Yani olay ilk yapıldığında Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini işaret edilmişti. Acaba Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arasında bir sorun mu yaratılmak isteniyordu? Aynı dönemde Ankara'da olağanüstü aramaların yapıldığı bir dönemde işte özellikle İran'a yönelik önemli istihbarat bilgiler gelmişti o gün. Tüm bunlarla baktığınızda hani çok yönlü bir komployla karşı karşıya mıyız sorusu vardı ama biraz daha işin hani iş soğumaya başlayınca aile içi kavgaların o kavgalara yönelik bir operasyon olduğu gibi duruyor. Ama niye bizim topraklarımızda oldu? Niye başka bir yerde olmadı? Niye Türkiye bu işin içine karıştırıldı? Tabii bunlar da cevaplanması gereken, hı hı, sorular. Biraz daha netleşecektir eminim. Yani Cumhurbaşkanı 15 kişi diyor. Bir Mardinli bir aileden bahsediliyor. Daha doğrusu cesedi kaybeden yani
Mardinli. Yerli işbirlikçi diyor.
Yerli iş, Mardinli denildiğine göre ismi cismi de biliniyordur. Yani o kadar işaret edildiğine göre artık o da nettir. Sadece izlenecek yöntem şu anda anladığım kadarıyla belirlenmeye ya da pazarlık konusu muhtemelen. İşte Amerika'da işin içine girdi. Bakalım hani birkaç güne kadar yargılansın dediğine göre Sayın Cumhurbaşkanı, kişiler de biliniyor. Olay da çok net. Bunun yargılanma aşamasının burada yapılmasını talep ettiğine göre sadece bir an önce hani ne olacağının netleşip kamuoyuna deklar edilmesi kaldı diye düşünüyorum.
Yani. Peki. Şimdi dün siz de biraz önce altını çizdiniz. MHP lideri,
evet, evet,
Bahçeli
rol çaldı.
Önceden çıkıp çok önemli açıklamalar yaptı grup
aslında
toplantısında.
Aslında dün olağanüstü bir gündü. Aslında dünün gelişi hani yani çarşambanın gelişi yok. Perşembenin gelişi çarşambadan, hı, bellidir. Belliydi bu iş yani. Hı. Bir süredir artık ittifak sıkıntılı yürümüyordu. İttifakı gerçekleştiren siyasi partiler arasında açıklamalar özellikle işte af teklifi, hani hepimizin bildiği andımız kararı, bu görüşmeler, bir türlü ittifaktaki o ikili görüşmeler olmadı. Oldu oluyor, görüşüyor, gitti geldi geliyor. Cumhurbaşkanı yurt dışı programı öyle böyle. Dolayısıyla bir türlü yerelde ittifak süreci başlayamadı. Yani teklif edildi. Sayın Bahçeli ilan etti. Ben İstanbul'da aday göstermeyeceğim dedi. Daha doğrusu o üç büyük ilde de aday göstermeyecekti. Niyeti öyleydi. Ama şu bendeki iller bende kalsın. Hani Adana, Mersin, Manisa. Hı hı. O bendeki belediyeler bende kalsın tartışması. Diğer taraftan da AK Parti hiçbir seçimi kaybetmek için sahaya çıkmaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı çok net olarak tavrı vardır. Ve seçimleri iyi kazanır. Ben onu kaybettiği bir seçim görmedim. Maça çok sağlam çıkar. Oyunu iyi kurar. Bu sefer oyunu kurma noktasında MHP'nin de talepleri oldu. Belki çözülebilirdi ama başka oyunlar var diyeyim. Daha doğrusu beklentiler farklı olduğu için bu noktada ittifakın bitmesi gerekti. Bir de açıklamalar çok sert geldi. Yani Ömer Çelik'in, sonra Sayın Bahçeli'nin Bekir Bozdağ'a yönelik sözleri. Tüm bunlar da bu işin tuzu biberi oldu. Dün de nihai sonuca vardı.
Bir af tartışması var, öyle değil mi? Bir emeklilikte yaşa takılanlar tartışması var. Pek çok başlığı var aslında.
Aslında bana göre ittifak 25 Haziran sabahı bitti. Seçimin sabahı bitti. Tabii ondan sonraki süreçte Cumhur İttifakı'nın yürümesi gerektiği çok net olarak ifade edildi. Taraflar devam etti ama işin içine ikinci seçim girince tabii işin rengi de değişti. Seçim meydanlarında MHP verdiği sözleri getirdi. İşte af geldi. Hani af olmaz denildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri vardı. Yani biz kişilere karşı yapılmış suçları affedemeyiz. AK Parti kampta da bu çok ayrıntılı olarak konuşuldu. Mağdurların durumu da konuşuldu. Diğerleri de konuşuldu. Yani AK Parti özellikle af konusunu kapıyı kapatmıştı. Emeklilikte yaşa takılanlar, bununla ilgili çalışma yapılıyordu. Ben de heveslendim çünkü ben de o gruptanım. Ama niye çalışma yapıyor Cumhurbaşkanı? Sonra öğrendik ki hayır, olmazı anlatmak üzere yapıyormuş. Sonra onu da ilan etti. O da olmaz. Ekonomik açıdan çok zor. Bir de çok siyasi bir karar bu. Yani emeklilikte yaşa takılanlar siyasi kararını verdiyseniz ekonominin sıkıntıları işte görüyorsunuz durumu. Hani doları biraz ateşini düşürdük. Bir sürü şey yaptık. Ama hala orada sıkıntılar devam ediyor. Hı hı. Alınan tedbirlerin yansıması, vatandaşın yaşadığı sıkıntılar var. Bu krizi atlatmamız 2 yılı. Çünkü derin bir kriz. Dolayısıyla böyle devam eden bir süreç var. Burada bir emeklilik taşını yeniden oynatmak olmayacaktı.
Peki şimdi şunu söyleyen de var. Bu ittifak hani en azından yerelde sürmeyeceği için MHP muhalefet partileriyle bir araya gelip yine bu teklife getirebilir. Böyle bir şey olabilir mi?
Şimdi şöyle bir şey var. Bu hani ittifak bitti mi sorusunun yanıtı sizin söylediğiniz. Yani ben Devlet Bahçeli'yi tanıdığım kadarıyla çok çabuk saf değiştiren bir isim değildir. İntikam duygusuyla adım da atmaz. Cumhur İttifakı devam ediyor dedi. Yani bu yerelde bitti dedi. Bunu atılan adımlarla göreceğiz. Hı hı. Yani bugünden yarına bu böyle olur demek yanlış bir ifade olur. Atılan adımlar, yerel seçimlerdeki seçilen adaylar, bu ittifakın nasıl ve devam edeceği. Çünkü ciddi bir şeydir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Siz Türkiye'deki bir sistemi değiştirdiniz ve bu sistemi değiştirirken Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber hareket ettiniz. Bunu yaptığınız bir partiyle hadi bakalım seçim olmadı, herkes yoluna zor. İşte önümüzde 29 Ekim resepsiyonu var. İstanbul'da gerçekleşecek. Devlet Bey gidecekti. Şimdi dün konuştum. Pek gitmeye taraftar değil. Orada ciddi bir kırgınlık var. Hani belki Cumhurbaşkanı o kapıyı tekrar açar mı bilmiyorum. Dolayısıyla mecliste bir aritmetik yapı var. Bu aritmetik yapıya baktığınız zaman MHP'nin desteği gerekiyor. Özellikle komisyonlarda sayısal çoğunluk söz konusu değil. AK Parti'de değil. MHP olmazsa kim olur? İYİ Parti mi olur? HDP mi olur? Bilmiyorum CHP mi olur? Hani kim olur sorusunda diğer taraflara bakıyorsunuz. Dedim ya bu evrensel kime çok bilinmeyen denklemler var şu anda. Hani aslında denklem çok net, çözüm de çok net, bağırıyor, kendini gösteriyor ama biraz daha
beklemek
gerekiyor. Yani somut adımları görmemiz gerekiyor.
Peki andımız tartışmasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Danıştay'ın bir kararı sonrası başlayan bir tartışma
ben
esasında.
Ben orada tarafım, andımızın söylenmesi gerektiğine inanıyorum. En azından onu söyleyerek başlayayım. Çünkü bir aitlik duygumuz gerekiyor. Yani Türk'üm değil de belki Türkiye'liyim mi diyebiliriz. İfadem mi değişebilir? Bu çözüm süreci çerçevesinde getirilmişti. Daha sonra işte böyle bir karar verildi. İlk karar geldiğinde bu siyasi bir karar diye düşünmüştüm ama tartışmaya baktığım zaman hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Bizim bakın Milli Eğitim Bakanı da dün bir vizyon açıkladı. 2023 vizyonu. Yani önemli şeyler. Hepimizin çoluğu var, çocuğu var. Hepimiz okullara gönderiyor. Siz de gönderiyorsunuz. Sürekli bir şeyler değişiyor. Sürekli yeni bir şeyler konuyor. Yani ben iyi bir eğitim alsın istiyorum. Hani bunu İngilizcesi iyi olsun. İşte bakın orada adımlar var. Hı hı. Çocuk yeteneği doğrultusunda eğitim görsün. Bu hepimiz için lazım. Yani bunu yaparken de ya artık şu taşları bir yerine oturtalım. Yani biz andımızla uğraşmayalım. Tamam, andımız İstiklal Marşımızdır. Ona da kabul ama öbür taraftan ben çocuğumu okula gönderdim de uluslararası nitelikte mücadele edecek çocuk çıksın. Yani hala İngilizce öğretemiyoruz. Yani çözüm önüne, bunu da nasıl biliyorum? Vizyon belgelerinin maddelerini için birazdan da okuruz. Hala İngilizce öğretemiyoruz. Hala sınavlarda efendim sınavda sıkıntı yaşamayalım diyoruz. Şunu yapmayalım, bunu yapmayalım diyoruz. Tamam ama hala biz yani eğitimime öncelik verelim, beceriye mi önce? Bunun yani artık 2018 yani 2023'e geliyoruz. Nedir? Cumhuriyetimizin 100. yılı. Eğitim işini artık çözmemiz gerekiyor. Ama maalesef hala taşlar havada.
Peki. Evet, grup toplantılarından aktaracaklarımız bunlardı.
Yok, isterseniz var mı? Grupta daha çok alacağım.
Öyle mi? Hadi o zaman ben bu vizyon belgesine geçelim istedim ama diğer notları da alalım.
Yani
geçmeyelim.
Diğer partileri de kısaca anlatalım. Peki. Yani mesela İYİ Parti Meral Akşener'in biraz daha kendine güvendiğini görüyorum ben gruplardaki konuşmalarında. Çünkü biliyorsunuz beklediğini alamadı. Öyle oldu, böyle oldu. Bir husran uğradı. İstifalar etti. Bir sürü şey yaşadı. 2-3 yani 1 Ekim'den bu yana artık mecliste konuşuyor. Meral Hanım'ın kendine biraz daha güveni gelmiş. Onu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı vardı. CHP tam evlere şenlik. Şimdi kim aday olacak? Nerede olacak?
Bugün 100 kişinin adı açıklanacak. Öyle
evet, evet. Yani işte o adaylara şeyler verildi. Bugün parti meclisinde değerlendirmeler yapılacak. Milletvekillerine aday skor tabloları verildi. Tedbirli mekanla gidin, adaylarınızı araştırın, isimle. Yani seçim önemli bir seçim, yerel seçimler. Dolayısıyla da orada da müthiş bir kavga var. Oradaki kavga daha renkli, daha çeşitli. Diğer taraftan diğer siyasi mesela HDP'ye de dün biraz baktım. Çünkü yerel seçim. Yani HDP de kendi adına yani mevzilerini sık tutmaya çalışıyor. Ve o da tabii eğer seçilirlerse Cumhurbaşkanı'na söylemi var, yeniden kayyum atılacağını ifade ediyor. Eğer seçilirlerse nasıl devam edecekler, orası da kendi içinden bunu tartışıyor diyelim.
Peki o zaman aktaracağımız notlar bunlar mı grup toplantılarından? Şimdilik böyle.
Şimdilik böyle. Daha yine gelir anlatırız. Çok anlatacak şey.
Peki şimdi o zaman dün açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesine bakalım. Hemen gazetelere baktığımızda başlık olarak dersler kısalıyor, teneffüs artıyor diyor. En çok öğrencilerin hoşuna bu mu gider acaba size göre?
Valla işte demin de söyledim ya, yani artık şu ders kısalsın, teneffüs artsın, tamam çocuklar oynasın, gülsün de güzel şeyler öğrensin. Mesela diyor ki sınavda öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor. Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor. Bu çok doğru bir şey. Yani öğretmenlik meslek kanunu olması lazım. Gene geldi meclise dayandı. Diyorum ya, yeni gelenler ne zaman bir reform koysa hemen bir kanun çıkaralım. Ya kardeşim, kanuna ihtiyaç yok. Ama bu oluyor. Şimdi ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor. Elverişsiz şartlarda, yani burada Doğu Güneydoğu'daki öğretmenler için onlara biraz daha teşvik geliyor. Doğru bir karar. Öğretmenler ve okul müdürleriyle yüksek lisans oluyor. Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı. Öğretmenlere işte yüksek lisans geliyor öz itibariyle. Mesela anaokul zorunlu olacak. Ben anaokulunda okumuş bir çocuğum. Ankara Kırıkkale Keskin doğumluyum. Yani o zaman Ankara'ydı. Sonra Kırıkkale'li oldum. İlçedeyim ve yani yaşıma baktığınız zaman da yani anaokulda okudum ben yani. İnsanlar çocuğunu anaokula götürmesini, buraya yazmasına ihtiyacı yok. İnsanlar gönderir. Buna aileler sahip çıkar. Maalesef Bu oturmadı. Yani onu anlatıyorum ya, hala taşlar yerine oturmadı. Engelli çocuklar için eğitim verilmesi. Oralarda Allah'a emanet yani. Bunu söylüyorum çünkü yaşadığım için bunu söylüyorum. Aklı başında yani, ben çocuğumu engelli de olsa topluma, bireye kazandırma, engelli bir çocuğumu topluma, bireye kazandırmak için eğitim verdirmem gerekiyor diyorum. Şu anda bunlar yapılmıyor. Yapılanlar, eğer velinin ve ailenin büyük özverisiyle yapılıyor. Yani devlet bunu yapamıyor. Hani orada da diyorsunuz ki hani diğer çocuklara doğru dürüst ders veremiyor, bunu nasıl yapacak? Ama öyle bir şey yok. Onunla yapılması gerekiyor. Yani yabancı dil meselesi hala çözemedik ya. Hala çocuklara bir yabancı dili öğretemiyoruz yani. İster 5 yaşında alın, ister teneffüsü uzaltın, ister dersi yapın, ister müfredatı ağırlaşın. Gene yapamıyoruz, gene yapamıyoruz. İnşallah yapar yani, Sayın Bakan'dan ümitliyim. Bunu her zaman söylüyorum.
Evet, çocuklar yeteneklerine göre sınıflandırılacak yani, diyor. Bunlar önemli, umarız gerçekleşecek şeyler.
Çok önceden halletmemiz gereken. Ama yeniden niyet önemli, yola çıkmak önemli. Yeni bir şey deniyoruz. Bunlar gerçekten önemli. En azından fotoğrafı net olarak çekmişiz. Onu koymuşuz ortaya. Hani teşhisi koyduk, tedavi yönünde hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Yani Bakan Selçuk da özellikle eğitim camiasında herkesin alkışladığı bir isim. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bakan'a çok değer veriyor. İnşallah sonuç alırız. Yani diyorum ya, benim kendi yeğenlerim var. Hepsi okullara gidiyor. İşte kendi çocuğum da gidiyor. Bakıyorum onlara. Yani siz kovalayacaksınız, siz arkasını toplayacaksınız. Özele giden de aynı, devlete giden de aynı, üniversiteye giden de aynı. Yani böyle hadi bunu ya, diğerleri nasıl yapıyor? Yapıyor ya. Yani onlar da toparlıyor. İnşallah biz de toparlayacağız.
İnşallah. Evet, zaten konuşmasına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hemen şapkadan tavşan çıkarmamı beklemeyin diyerek başlamış. Ama tabii zamana yayılan iyi bir program.
Evet, program öngörmüş. Ya mesela bir sürü atanamayan öğretmen var. Öğretmenler atanamıyor. Dersler boş geçiyor. Öğrenciler gidip geliyor. Veli başka, hem ekonomik yönünde hem onun altında kalıyor. Bambaşka yani, böyle bir yumak gidiyor. Yani artık bunu bir oturtmamız lazım en azından Cumhuriyet'in 100. yılında.
Peki, son birkaç dakikamız kaldı. Bütçe görüşmelerine
çok
bakalım.
Konuşmuşuz.
Evet, çok konuşacak şey vardı
bütçe
çünkü.
Bütçe görüşmeleri dün başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütçesi. Berat Albayrak'ın sunumu gerçekleşti. Bizim için hani yeni sistemin bütçesi. Ama hani gelenekler eski. Mecliste milli meclis. Dolayısıyla bildiğimiz konsepte ilerleyecek gibi. Tabii burada önemli olan tasarruf bütçesiyle karşı karşıyayız. Bu var. Önümüzdeki dönemde herkes kemerleri sıkacak. İkincisi, devlet giderlerinde, özellikle personel alımlarında giderler artmış. Yeni eleman alınacak. Ama rakamları öğrenemedik. En azından bunu söyleyeyim. Yani devlet memur alacak. Eski memurlarını çıkarıyor, yenisini alıyor. Öyle bir yapı var. Diğer taraftan özellikle kamunun bütün gelir ve giderlerinin toplandığı tek hazine hesabı oluşturuldu biliyorsunuz. Çok yeni. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon orada oluşuyor. İşte bir de varlık fonu var. Yani bundan sonra ekonomi tek elden hareket edecek. Onun gücünü ve onun inmesiyle hareket edeceğiz. Yani son dolara yönelik o operasyonda ben ekonomi yönetimini başarılı buldum. Çünkü hızlı hareket etti, hızlı karar verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun bir saldırı olduğunu çok net anladı. Yani gece evimizde uyuyorken doların tıkır tıkır, yani Türkiye'de hiçbir işlem yapılmadığı bir zaman dilimde yükseldiğine tanık olduk yani. Onu da çok net olarak gösterdi ama tabii bunun etkileri, işte piyasanın durmuş olması, yeniden o çarkın dönebilmesi için ne yapılacağı, tüm bunlar şey. Yani önümüzdeki dönemde özellikle yılbaşından sonra da daha da bu ağırlığı hissedeceğimiz ifade ediliyor. Ama hep beraber altından kalkacağız inşallah.
Peki, daha sürecek ama değil mi bütçe görüşmeleri? Başladı bütçe, ama devam edecek.
Önümüzdeki haftadan itibaren bir ay komisyonda sürecek. Tek tek bütün bakanlık bütçeleri, bakanlar meclise gelecek o yüzden. Tek geldikleri yer orası, siyasetle birebir karşı karşıya kaldıkları yer olacak. Aralık ayında da genel kurula gelecek. Genel kurula geldikten sonra zaten bütçe oylaması gerçekleşecek ve aralığın sonuna doğru bütçe meclisteki sürecin tamamlanmış olacak.
Onun için adı bütçe maratonu. Uzun evet, soluklu
aylık,
bir şey.
İki aylık bir görüşme hep yani bu. AK Parti'nin de 17. bütçesi aslında AK Parti iktidarının. Bu da önemli. Yani bir iktidarın 17. bütçesini görüşeceğiz, tartışacağız. Yeni sistem bütçesi olduğu için yani yeni nasıl bir farklılık olacak onu yaşayarak göreceğiz ama şu anda baktığımız zaman biraz da tabii hani Bakan Bey demiş ya ben hemen sürece hemen hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik biz ama birden dönüşüm olmuyor yani toplumdaki değerler, gelenekler, öfler hepsi bir birleşerek dönüşüyor. Biz de işte o ilkleri yaparak o ilklerdeki bir kısmı temayül olacak, bir kısmı genel olacak, bir kısmı öyle olacak. Bu işi meclis tamamlayacak.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Tüm dünya Khashoggi cinayetini konuşurken elbette Avrupa'da da hala Cemal Khashoggi'nin nasıl öldürüldüğü ve bundan sonra özellikle Avrupa ülkelerinin Suudi Arabistan'la ilişkilerinin nasıl bir düzlemde devam edeceği konusu Avrupalı siyasetçilerin de gündeminde. Dün de Avrupa Parlamentosu'nun öğleden sonraki oturumunda Cemal Khashoggi cinayeti ve bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu. En çok öne çıkan iki tedbir vardı. Almanya'nın dillendirdiği tedbirlerden bir tanesi silah satışına yasaklama getirmek ya da askıya almak Suudi Arabistan'a karşı. Bir diğeri ise belki de bazı üye ülkelerin Suudi diplomatları kısmen ülkeden sınır dışı edebilme durumu. Bunlar hep konuşulan tartışılan tedbirlerdi. Fakat asıl hükümet başkanlarına baktığımız zaman henüz alınmış ciddi bir karar olmadığını görüyoruz. Her ne kadar Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra Avrupa'da en fazla silah ihracat eden üçüncü ülke de olsa Suudi Arabistan'a, mevcut Merkel'in ilan ettiği askıya alma planının aslında çok da yeni olmadığını biliyoruz. Çünkü Yemen'de süren savaş nedeniyle Yemen'deki katliamın bir anlamda ortağı olmamak konusunda kim Avrupa Birliği üyesi ülkelerin mahkemelerinde alınmış kararlar vardı. Ve Almanya zaten Ocak ayı itibariyle Suudi Arabistan'a satış gerçekleştiren bazı silah üreticilerinin lisanslarını satış konusunda iptal etmişti. Dolayısıyla bu Almanya'yı çok etkilemeyecek bir ambargo. Öte yandan Belçika Başbakan Yardımcısı da benzer bir tedbirden söz etti. Fakat zaten 1 Haziran'da yine Belçika'da mahkeme kararıyla 8 ayrı lisans, Suudi Arabistan'ın silah satışı için alınmış 8 ayrı şirket lisansı iptal edilmişti. Yani Belçika, Almanya'nın attığı adımlar aslında hacmin tamamını düşündüğümüz zaman ciddi bir ambargo anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra asıl ihraç kalemine sahip yani bu konuda büyük paralar kazanan ve ciddi anlamda silah ihraç eden iki ülke İngiltere ve Fransa, ancak İngiltere ve Fransa'dan henüz bu konuya dair ciddi bir açıklama gelmedi. Öte yandan liderlerin neler söylediğine baktığımız zaman uluslararası kurulması, bağımsız bir komisyonun kurulması konusunda ciddi bir destek var. Türkiye ile ilgili yorumlara baktığımız zaman Avrupa basınında bu krize Türkiye'nin, özellikle Türk polisinin son derece iyi müdahale ettiği ve krizi doğru yönettiği ve soruşturma sonuçlarının ilerleyen aylarda Avrupalı hükümetlerin de alacağı kararlar üzerinde etkisi olacağı söylendi. Nitekim İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk polisinin soruşturmasına güveniyoruz ve sonuçlarını bekliyoruz şeklinde bir yorum yapılmıştı önceki günlerde. Öte yandan şu ana kadar henüz dediğim gibi Suudi Arabistan'a karşı Avrupa Birliği bünyesinde ciddi bir yaptırım gelir mi? Çünkü Almanya'da Angela Merkel'e silah satışını askıya alması yönünde çağrı yapan Alman siyasetçiler aslında Almanya'nın öncü bir rol oynayarak gerek Avrupa Birliği bünyesinde gerekse NATO müttefikleri bünyesinde bir dizi kararlar aldırıp toplu halde Suudi Arabistan yönetimine karşı bazı tedbirler alınmasını istemişlerdi. Bunun sonuçlarını da önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Bir diğer önemli konu Brüksel'de çok konuşulan İtalya'nın bütçesi. Çünkü İtalya'nın hazırladığı yıllık bütçe Avrupa Birliği Komisyonu tarafından uygunsuz buldu ve reddedildi. Bu ilk kez oluyor. Ancak İtalyan hükümeti komisyonun reddetmesine karşı herhangi bir tekrar düzeltme yapacağı yönünde sinyal vermedi. Tam tersine İtalyan Başbakanı yaptığı açıklamada elbette Avrupa Birliği bundan hoşlanmayacak. Çünkü ilk defa bu İtalya'nın kendi başına yaptığı, Roma'da hazırladığı bir bütçeydi. Brüksel'de hazırlanan bir bütçe değildi dedi. Öte yandan yine İçişleri Bakanı'ndan hem de Başbakan Yardımcısı olan komisyonun reddetmesi hiçbir şey değiştirmeyecek dedi. 3 haftalık bir zamanı var İtalyan hükümetinin taslağı değiştirip yeniden Brüksel'deki Avrupa Birliği Komisyonu'na sunmak için. Ancak bu 3 hafta sonrasında şayet bir değişiklik olmaz ve Brüksel-Roma hattında gerilim devam ederse borsaların olumsuz etkileneceğini tahmin ediyoruz. Çünkü daha şimdiden aşağı yönlü bir hareket var. Öte yandan Avro bölgesinden sorumlu komisyon üyesi, aynı zamanda komisyon başkan yardımcısı olan Valdis Dombrovskis şu açıklamayı yaptı. İtalya'nın yeterince endişelerimizi ciddiye aldığını düşünmüyoruz. Çünkü Avro bölgesinin bir takım kuralları var ve Avro bölgesinin içindeki her bir üye bu kurallara aynen harfiyen uymak zorundadır. Kimse bir istisna değildir dedi. İtalya'nın zaten hali hazırda gayri milli hasılasının çok üstünde bir borca sahip olduğunu hatırlattılar. Çünkü zaten mevcut durumda %131 borcu olan, ulusal borcu olan bir ülkenin hemen Yunanistan'dan sonra en problemli ikinci ülke olduğu, aynı zamanda ekonomisinin büyüklüğü açısından da Avrupa Birliği üyesi en büyük üçüncü ekonomiye sahip ülke olduğu hatırlatıldı. İtalya'daki benzer bir krizin, iflasın Yunanistan'da olduğu kadar absorbe edilemeyeceği ve tolere edilemeyeceğine dikkat çekiyor ekonomi uzmanları. Bir diğer haber ise Almanya'dan var. Bu kez siyasi bir haber değil. Tam tersine aslında gıda güvenliği konusunda Almanya'nın ne kadar ciddi olduğunu da gösteren bir durum. Çünkü çocuk mamalarında ve bazı konservelerde zehirli madde bulundurduğu tespit edilen bir kişi, iki kişinin ismi yayınlanmadı. Fakat 12,5 yıl hapse mahkum edildi. Gerekçe de cinayete teşebbüs. Şöyle ki 54 yaşındaki sanık mahallesindeki bazı süpermarketlerdeki gıda kavanozlarının içine belli oranda zehirli madde katıp söz konusu süpermarket sahiplerini tehdit ederek şantajla para istiyordu. Polisin operasyonu sonucu yakalanan kişi psikiyatrik muayeneden de geçildi. Fakat psikiyatrik muayenesinde yeterince sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra 12,5 yıl hapse cinayete teşebbüs suçlamasıyla mahkum edildi diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndü Sarışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık hattımızdaydı.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21. İzmir parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22. Erzurum parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13. Amsterdam yağmurlu 17. Atina parçalı bulutlu 22. Bağdat çok bulutlu 31, Berlin yağmurlu 12, Paris çok bulutlu 17, Roma az bulutlu 24, Saraybosna sağanak yağışlı 19, Kiev yağmurlu 9, Londra çok bulutlu 16, Moskova sağanak yağışlı 7, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Madrid az bulutlu 22, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 37, New York parçalı bulutlu 12 ve Viyana yağmurlu 12 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun "Kaşıkçı Trump aleyhinde ne yazmıştı" başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü nihayet Suud yetkililerce açıklandı. Neredeyse iki haftaya yakın bir süre Kaşıkçı'nın aynı gün konsolosluktan ayrıldığı yalanına sarılan Suudi Arabistan'ın planları Türkiye tarafından bozuldu. Cinayetin arka planıyla birlikte aydınlatılması için çok ciddi bir irade ortaya koyan Türkiye, gerek infaz sürecinde gerekse olay sonrasında titizlikle yapılan araştırma ve incelemeler sonucu elde ettiği bazı delillerle Suudi Arabistan'ı itirafa zorlamıştı. Kaşıkçı'nın Türkiye-Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice katledilmesinin önceden planlanan organize bir eylem olduğu, ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği yönünde neredeyse Türkiye ve dünya kamuoyunda genel bir kanaat mevcut. Pazartesi günkü yazımızda Muhammed bin Selman'ın Trump'ın Orta Doğu danışmanı ve damadı Kushner'la kurduğu ilişkiler ve bu ikilinin CIA bağlantılarını deşifre etmiştik. Muhammed bin Selman'ın saray darbesiyle Veliaht Prens olması sonrasında başlattığı sözde yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan prensler ve iş adamlarının listesi ve mal varlıklarına ait bilgiler Amerikan istihbaratı üzerinden Kushner tarafından Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a iletilmişti. Bu operasyon açık bir CIA operasyonuydu. Gözaltına alınan prensler ve üst düzey zevat ve iş adamlarından 35 milyar dolar elde edilmişti. Bu kez yine aynı yöntemle Kaşıkçı'nın da isminin bulunduğu bir suikast listesinin Kushner tarafından Prens Selman'a verildiğine yönelik iddialar, Texas vekili Castro tarafından iddia edilmişti. Castro, Kongre'yi göreve çağırarak bu konuların araştırılmasını istemişti. Aslında Amerikan istihbaratının Kaşıkçı'nın kaçırılıp infaz edileceğinden haberi olup olmadığına yönelik iki senaryo dillendiriliyor. İlk senaryoya göre Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif gazeteciyi yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı. Haberde söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı kandırarak Suudi Arabistan'a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi. Bu senaryoda Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istedikleri bilinmiyor. Bilinense ABD istihbaratının Kaşıkçı'ya bu konuda bir bilgi vermediği gerçeği. Zira Kaşıkçı bu konuda uyarılsaydı bile ölüme gitmezdi herhalde. ABD istihbaratı bir şekilde Kaşıkçı'nın kaçırılacağı veya öldürüleceği yönünde bir istihbarat almışsa bu durumu Kaşıkçı'ya bildirmekle yükümlü ve sorumlu olarak telakki ediliyor. Amerika'da istihbarat kurumlarının 2015 tarihinde imzalanan bir direktif uyarınca kaçırılabilecek, ciddi şekilde yaralanabilecek veya öldürülecek kişileri uyarma görevi vardır. Bu yükümlülük kişinin ABD vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir. İkinci senaryoya göre nihayet CIA içindeki derin yapının kontrolünde küre ittifakı ve ideolojisi çerçevesinde siyonist faaliyetler ve planlarını önleme gayreti içinde bulunan hedef ülke veya kişilere hedef alan kaos ve suikast timleri tarafından işlenmişti. CIA GIP Mossad işbirliği söz konusuydu. Bu senaryoya göre ABD Başkanı Trump'ın olaydan haberi olmadığının söylenmesi doğru değildi. Zira Trump'ın emriyle ABD istihbaratı Cemal Kaşıkçı'yı El-Kaide ile irtibatlı göstermeye çalışmış ancak başarılı olunamamıştı. Ancak Cemal Kaşıkçı, Suudi medyası tarafından Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileri nedeniyle değil, Trump'a yönelik eleştirileri nedeniyle yasaklanmıştı. Cemal Kaşıkçı, Amerikalıların Amos olarak adlandırdıkları şey için ABD Başkanı Trump'ı gerek televizyonlarda gerekse köşe yazısında kıyasıya eleştirmişti. ABD Anayasası, başkan ve diğer hükümet yetkililerinin ofisten yararlanmalarını açıkça yasaklamaktadır. Aslında Donald Trump'ın her gün Amos maddesini ithal ettiği doğru ya da anayasal değildir. Bu durum ABD ara seçimlerine günler kala Trump, Kushner ve Muhammed bin Selman'ı ciddi anlamda rahatsız etmişti. Üstelik Trump'ın eski avukatı Cohen'in FBI ile anlaşarak itirafçı olması, Trump'ın porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf etmesi, Trump açısından sıkıntılı günlere işaret ediyor. Suudi Arabistan'ın cinayeti kabul ederek Kaşıkçı'nın bütün veya parçalanmış cesedini ortaya çıkarmamakta direnmesi, cinayetin üzerinde hep bir sis perdesi kalmasına neden olacak. Türkiye, sis perdesi kalmayacak şekilde bu cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. Suudi heyetinin bu konuda Türkiye ile bilgi paylaşması veya güvenlik güçlerimizin Kaşıkçı'nın cesedini veya ceset parçalarını bulmaları operasyonun tam başarıya ulaşması açısından elzem görünüyor. Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Kaşıkçı Trump aleyhinde ne yazmıştı başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde uluslararası Maturidi çalıştayı üzerine değerlendirmeler yapacağız. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Maturidi Çalıştayı Yürütme Kurulu Başkanı 23. ve 24. dönem Kırşehir Milletvekili Doktor Abdullah Çalışkan stüdyomuzda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz
hoş
programımıza.
Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Şimdi bu çalıştay önemli bir çalıştay. Uluslararası Maturidi Çalıştayı
Onu konuşacağız ama öncesinde Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'ndan biraz bahsetmek isteriz. Ne zaman ve ne amaçla kuruldu bu vakıf?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün coğrafyalara buradan selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Tabii Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Türk Dünyası ülkeleri ve akraba topluluklar arasında parlamenter düzeyinden başlayarak birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularını geliştirmeyi amaçlayan, bu coğrafyadaki insanlar arasında iletişimi güçlendirmeyi çalışan, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini arttırmak, tarihimizden gelen bağlarımızı güçlendirmek ve ortak zenginliklerimizin, değerlerimizin tanıtılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir vakıf, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı. 2016 yılında kurduk vakfımızı. Bu vakfımızın kurucuları arasında 50'ye yakın parlamenterimiz, bakan yardımcılarımız, bakanlarımız, iş adamlarımız, bürokratlarımız, belediye başkanlarımız. Yani çok geniş çerçevede, geniş bir katılımla kurulmuş bir vakıf ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşu diyebiliriz. Başka kuruluşlarla karıştırılıyor ama biz uluslararası bir STK'yız. Ve bu çerçevede hareket etmeye çalışıyoruz. Zamanla tabii her ülkede, özellikle Türk Dünyası ülkelerinde temsilcilikler açarak buralarla iletişimimizi, işbirliğimizi daha da güçlendirmeye çalışacağız. Neler yapıyoruz? Kısaca şöyle özetleyebilirim. Tabii şu anda Türkiye içerisinde faaliyetlerimizi devam ediyoruz ama zamanla inşallah uluslararası boyuta da geçeceğimize inanıyoruz. Salı konferansları adında bir geleneksel yaptığımız, her ayın son salı günü yaptığımız konferanslarımız var. İşte bugüne kadar Orta Doğu'daki son siyasi gelişmeler bağlamında Türkiye'nin dış politikasını ele aldık. Darbeler ve demokrasi konusunu ele aldık. 2071 Türkiye vizyonu konusu olsun. Orta Doğu ve Suni sınırlar sendromu ve şehir diplomasi konularında uzmanlarımız, tecrübeli parlamenterlerimiz geldiler. Bu konuda konferanslar yaptılar. Bir diğer projemizde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'yla birlikte yürüttüğümüz Orta Asya ülkelerinden gelen ve ülkemizde yüksek lisans ve doktora yapan kardeşlerimize bir iki ay süren bir eğitim programı yaptık. İnşallah bunun devamı da gelecek. Balkan ülkelerini de katacağız. 40 tane öğrencimizi de alarak bu kardeşlerimize vakfımızda bir eğitim programı yapıyoruz. Mesela Türkiye'nin toplumsal yapısı ve kültürel dinamikleri konusunda, etkili iletişim ve liderlik konusunda, takım nedir, kadro kavramları, liderlik nedir, Türkiye'nin jeopolitik konumu, işte geçmişten günümüze Türkiye'nin ilişkileri, soğuk savaş dönemi olsun, çok partili siyasi dönem olsun, yani çok farklı konularda bu kardeşlerimize ülkemizde eğitim görürlerken istiyoruz ki Türkiye hakkında, geçmişimiz hakkında, tarihimiz hakkında, politikalarımız hakkında bilgi sahibi olsunlar ve ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'yi daha iyi tanısınlar, bizleri daha iyi tanısınlar. Bunlara yönelik gezi programları yapıyoruz. Çanakkale'ye götürdük, Bursa'ya, Kırşehir'e, Kapadokya'ya götürdük. İşte meclise götürüyoruz, külliyemize götürüyoruz. Çok çeşitli ilişkiler kurmalarını ve Türkiye'de eğitim görürken ilişkilerini zenginleştirmelerini ve az önce dediğim gibi ülkelerine döndükleri zaman tam bir Türkiye bilgisiyle gitmeleri için bu projemiz devam ediyor. Ve inşallah sayımızı gittikçe daha da arttıracağız. Onun haricinde tabii yurt dışından gelen öğrencilere yönelik burs faaliyetlerimiz var, çeşitli faaliyetlerimiz var. Tabii yeni bir vakıf olarak şu ana kadar bu çalışmaları yaptık ama kafamızda gerçekten çok güzel projeler var. İmkan buldukça inşallah bu projeleri de gerçekleştirmeye çalışacağız. İşte bu projelerden birisi de siz de konuşmanızın başında bahsettiğiniz gibi Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı. Bu projemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle ve diğer kuruluşların desteğiyle inşallah bu hafta içinde Perşembe günü açılışını yapacağımız ve Cuma, Cumartesi günlerinde Çalıştay kısmının olacağı bir Çalıştay. İmam Maturidi tabii gerçekten hepimizin çok yakından bilmesi gereken bir İslam alimi, bölgesinde o zaman Orta Asya bölgesinde ticaretin merkezi, medeniyetin buluşma noktası olan, o dönemde ilmin kubbesi denilen Semerkant'ta doğmuş, yaşamış ve o dönem bir aydınlanma çağı yaşatmış. Büyük bir İslam alimi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çizgisinden gelen tefsir, fıkıh, kelam konusunda çok önder olan bir kişi. Biz istiyoruz ki bu coğrafyalarda yaşayan insanlar olarak işte sorulduğu zaman itikatta sizin önderiniz, imamınız kim dendiği zaman söylediğimiz Maturidi'yi acaba yeterince tanıyor muyuz? Hı hı. Tanımadığımızı fark ettik. Ve İmam Maturidi düşüncesini daha da derinlerine indiğimiz zaman gerçekten bugünün dünyasını, İslam dünyasında yaşanan sorunlara, sıkıntılara, çaresizliklere, gerçekten geçmişte o yaşanan çağın, o aydınlanma çağının bugüne söyleyeceği çok sözü olduğunu gördük. Zaten çalıştayımızın sloganı da kayıp aydınlanmanın, hı hı, izinde. Yani o dönem yaşanan aydınlanmanın tekrar bu coğrafyada yaşanması için, tabii bu hemen olacak bir şey mi? Değil, ama bizler bunun temelini atabilirsek, temeline bir taş koyabilirsek, zaman içerisinde inşallah bu temel daha da yükselir ve coğrafyamızda yaşanan sıkıntılar inşallah çözülmüş olur. Çünkü İslam dünyasına baktığımız zaman maalesef ne görüyoruz? İşte cehalet görüyoruz. Düşünmeme, düşüncenin bir kenara bırakıldığını görüyoruz. Bir ötekileştirme görüyoruz. Herkes birbirini bir şekilde, yani din altında bölünüyoruz, devamlı ayrışıyoruz, bölünüyoruz. Aşırılıklar ortaya çıkıyor. Ve kişinin özgür iradesinin, birey olmasının, bir özne olmasının terk edildiğini, kişilerin nesneleştiğini, yani siz düşünmeyin, siz bir şeyin nesnesi olun şeklinde bir konuma geldiğini görüyoruz. İşte bu İslam dünyasındaki bu sorunları analiz ettiğimiz zaman ve İmam Maturidi'nin düşünce dünyasını da gördüğümüz zaman bugüne gerçekten ışık tutacak, bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak ve bir orta yol, bir barış, esenlik ve orta yol çözümü oluşturacak İmam Maturidi düşüncelerinin hem Türk dünyamızda hem İslam dünyasında gerçekten çok önemli bir fikir ve düşünce dünyasının önemli bir ışık tutacağına inandık ve bunu bir kendimize sorumluluk ve görev olarak görerek böyle bir proje hazırladık.
Evet, bugünkü İslam dünyasının durumundan bahsettiniz. İmam Maturidi düşüncesinde bugünkü İslam dünyasına ışık tutacak hangi maddeler, noktalar var?
Evet, tabii İmam Maturidi dediğim gibi öyle kısa bir zamanda anlatılacak bir alim değil. Gerçekten özellikle aklı, özgür iradeyi, hikmeti ve adaleti ön plana alan bir düşünce dünyası kurmuş İmam Maturidi. Ve bir düşünce sistematiği öneriyor. Yani olaylara, şeylere, konulara, dine bakış noktasında, vahiy algılama ve anlama noktasında, bütün gelen haberlere, duyulara, her gelen yani bilgi kaynağını anlama noktasında ve şey noktasında aklın önemini ön plana alan. Ve zaten kendisi bir Tevilat-ül Kur'an diye bir eseri var. Bir tefsir değil. Tevilat demek yorum. Yani Allah-u Teala'dan gelen vahyi günümüz koşullarında yorumlamaya çalışmış ve en doğruyu bulmaya çalışmış. Yani bu benim dediğim doğrudur da dememiş. Ve ben bunu buldum. En doğrusu budur. En doğrusunu Allah bilir şeklinde bir Kur'an yorumu getirmiş. Ve bizlere de söylediği şu: Müslümanlar olarak önce bileceksin. Yani neye inandığını, neye iman ettiğini önce bileceksin. Ve Allah'ın sana verdiği aklı en iyi şekilde kullanarak doğruyu bulmaya çalışacaksın. İyi bir insan olmaya çalışacaksın. Salih ameller yapmaya çalışacaksın. Ve hiç kimse için bir fitne kaynağı olmayacaksın. Bırak Müslümanları, kafirler için bile bir fitne kaynağı olmayacaksın şeklinde. Çok önemli düşünce dünyasında konular var. Bugün zaten az önce söylediğimiz gibi İslam dünyasına baktığımız zaman maalesef aklın, yani bilimin bir kenara konduğunu, işte birilerinin peşinden gittiğini, düşüncenin olmadığını, eleştirel düşüncenin zaten hiç olmadığını, ki İmam Mahattir'in en önemli söylediği şeylerden birisi de eleştirel düşünce. Yani içtihat yapılması, hata da yapabilir insan ama yorumlaması, içtihat yapması, fikir yürütmesi, o anda aklını, Allah'ın verdiği aklı kullanarak şunu söylüyor. Yani Allah insana aklı vermiş ve hiçbir şey olmasa bile insan o aklıyla Allah'ı bulur. Ama Allah'a teşekkür etmesi gerektiğine de bu o sonuca dolaşır. Ama nasıl teşekkür edecek, nasıl ibadet edecek, bunlar tabii vahiy ve sünnet yoluyla bizlere geliyor. Ama akıl Allah'ı bulur. Yani İmam Maturidi bunu söylüyor. Ve bu anlamda tabii Kur'an'ı bu akılla yorumlayarak, tecrübesiyle yorumlayarak o günün coğrafyasında, yani Kur'an-ı Kerim Mekke, Medine coğrafyasına inmişken ta binlerce kilometre ötede Semerkant'ta Kur'an'ı yorumlamış ve o bölgenin kültürüyle Kur'an'ı yoğuşturarak Kur'an'ın evrensel, İslam'ın evrensel bir din olduğunu ortaya koymuş. Ve bu anlamda akılla vahyin birlikteliğinin, sünnetin de bunun içinde olarak peygamberimizden gelen haberleri, duyularımızdan gelen bilgileri en iyi şekilde idrak edip insanın gerçekten kamil bir Müslüman olması için çalışması gerektiğini söylüyor. Ve bu anlamda da tabii en önemli şey de bizlerin aklımızı kullanabilmesi ve Müslümanların da dünyayı imar etme gibi bir sorumluluğu olduğunu. Yani Allah-u Teala'nın bizlere bu sorumluluğu verdiğini ve bizlerin toplum olarak hareket ederek her zaman barışı arama peşinde olmamız. Yani uluslararası ilişkiler bazlamında baktığınız zaman da Müslümanın her zaman barışı aramak, yani kafirler için bile fitne konusu olma dediğine göre Müslüman barışı arama peşinde olması lazım. Ha, savaş ne zaman olur? Savaş zalimlerle olur. Yani sizin canınıza, malınıza, namusunuza, işte dininize saldırı olduğu zaman tabii ki Müslüman mücadele edecek, savaş edecek ama onun haricinde Müslümanlar kimsenin zorlama, yani dinde zorlama gibi bir şeyi zaten kabul etmemesi çok önemli. Yani şunu söyle, Allah diyor insana cennete gitme özgürlüğü de vermiş, cehenneme gitme özgürlüğü de vermiş. Yani bu insanın kendi şeyi, kararıyla, özgür irade. Yani önemli İmam Maturidi'nin özgür irade, yani bireyin özgür olması. Yani insan sele kapılıp gitmesi değil, engin okyanusta bile yönünü bulabilecek özgür irade, akla ve şeyin sahip olduğunu, bu donanıma sahip olduğunu ve bu anlamda insanın kendi inanma ve inanmama özgürlüğüyle kendi yolunu çizebileceğini ve hiçbir şekilde inanmayan bir insana ceza vermek, zorlamak, bu gibi şeylerin kesinlikle dinde olmadığını, ki yani bu gibi düşüncelere baktığımız zaman, bugünün düşündüğümüz zaman, İmam Maturidi'nin o zamanki düşüncelerine baktığımız zaman maalesef şu anda İslam dünyasında yaşadığımız birbirimizi beğenmeme, birbirimizi zorlama, işte sen şunu yaptın, biraz şekilcilik, yani sen işte namaz kılmıyorsun, kafirsin gibi veya işte sen başını örtmüyorsun, şöylesin, böylesin, yani bunun gibi birçok birbirimizi ötekileştirme şeylerimize bakıldığı zaman İmam Maturidi düşüncesinin gerçekten günümüze çok güzel bir düşünce sistematiği getirdiğini ve bunun inşallah bugünün dünyasına bu mesajın verilmesi. İmam Maturidi neden önemli? Az önce dediğim gibi temelinde adalet, hikmet, akıl ve özgür irade olan bir düşünce sistemi kurmuş. Evet. Bugün bile hala önemli olan bir sistem. Bu düşünce sistemi bugüne taşıyabilmemiz. Dini akla, insafa ve vicdana dayalı olarak anlama ve anlatmaya çalışmış İmam Maturidi.
Evet.
Ve iyiye ve doğruya yönlendiren insan merkezli bir din anlayışı ortaya koymuş. Ve Kur'an'ın dediğimiz gibi yorumlanması, yorumlayarak dinin yenileştirici ve harekete geçirici gücünü etkin hale getirmiş. Yani İslam kıyamete kadar geçerli bir din ve bu dinin yorumlanarak devamlı yenileştirici, değiştirici, harekete geçirici gücünün her zaman olması lazım. Ve buradan da doğruya ulaşmaya çalışılması lazım. Ve söylediğim gibi İslam'ın ebedi değerleriyle o bölgedeki yerel kültür kodlarını birleştirerek İslam'ın evrensel boyutunu ortaya koymuştur İmam Maturidi ve tüm farklılıklarımıza rağmen Müslümanların bölünüp parçalanmadan, çatışmadan, işbirliği içerisinde, ki bu çok önemli, şu anda sıkıntımız bu, tek bir yol üzerinde bir araya gelebileceklerini söylemiş. Yani bu tabii çok düşünce dünyasına girdiği zaman çok derinlerde çok farklı şeyler var ama genel anlamda böyle bakıldığı zaman İmam Maturidi'nin bugüne söyleyebileceği çok şeyler var, ışık tutabileceği çok şeyler var. Yaşadığımız sıkıntıların çözümü noktasında ve günümüz dünyasında Müslümanların böyle küçük devamlı bölünmelerini önüne geçerek bir ve beraber olmaları ve geçmişte olduğu gibi bir medeniyet inşa etmenin, ki artık dünyanın buna ihtiyacı var. Dünyada geldiğimiz son durumu görüyorsunuz. Maalesef Batı dünyası birçok şeye beklenen tepkiyi veremiyor. İnsan hakları noktasında, zulüm noktasında, yaşanan sıkıntılar noktasında Batı medeniyeti gözlerini kapatıyor ve eşit ve adil bir tepki veremiyor. Onun için hem Türkiye'ye, dünyanın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Medeniyet kurmuş, geçmişte medeniyet kurmuş Türkiye'nin yeniden kendine güvenerek, yeniden bilimin, ilimin merkezi olacak temelleri atması. Şimdi mesela o zaman dedi ki ilmin kubbesi Semerkant'mış. Bugün mesela ilim deyince aklımıza neresi geliyor? Hemen Amerika geliyor. İşte bunun gibi o kayıp aydınlanmanın izindeyiz dedik ya biz. Bu aydınlanmayı tekrar bu coğrafyalara çekebilirsek, bunun temellerini atabilirsek, eleştirel düşünceyi, özgür iradeyi, adaleti, aklı ön plana atıp, hikmeti ön plana alarak Müslümanların düşünmesini sağlayabilirsek, ki İmam Maturidi düşünü diyor, düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir. Yani şeytan seni düşünmemeni istemez. Niye? Düşünürsen Allah'ı bulursun. Allah'ı bulursan Allah'a şükretmen gerekti. Şimdi siz bana bir şey verseniz ben hemen teşekkür ediyorum, değil mi? Onu etmem gerektiğini. Allah-u Teala'ya karşı, o verdiği nimetlere karşı her insan haklı, benim teşekkür etmem lazım diye düşünür. Nasıl teşekkür edeceğim dediği zaman da işte Kur'an ve sünnet gelir. Ama düşünmezseniz, ki bir takım yapılar düşünmenizi istemiyor. Biz biliriz. Biz zaten işte bana keşif geliyor, ilham geliyor. Ben daha iyi biliyorum. Sen düşünme. Sen gel peşimden. Ben seni cennete de götürürüm, sırtımı alırım, Sırat Köprüsü'nden de geçiririm şeklinde. Maalesef hiç akla, mantığa ve dine dayanmayan birçok şeyler, yapılar var. Yani cehalet olduğu zaman bu yapılarda giden insanlarımız da yok mu? Onlar da var. Ama işte bu sıkıntıları yakın zamanda da yaşadık, geçmişte de yaşadık. Bu noktada aklımızı başımıza almazsak gelecekte de yaşarız. Onun için dini gerçekten anlamamız gerektiği gibi, Allah'ın bizi anlamamızı istediği gibi anlayarak kendi özgür irademizi, kendi aklımızı, kendimizi bir aktör olarak, bir özne olarak her bir bireyin, her bir Müslümanın kendine özgüvenini yakalayarak tekrar İslam coğrafyasının bilimle, akılla buluşmasını ve buralardan tekrar medeniyet fışkırmasını sağlamamız lazım. Tabii kolay değil. Bizim bu çalışmamız da bu anlamda bir bu yönde atılmış. Küçük de olsa bir adım. Bizden sonra veya daha ileride farklı adımlar atılır. Ve tekrar inşallah bizim köklerimizde olan, geçmişimizde olan bu düşünce dünyalarına tekrar biz o kopuklukları giderebilirsek inşallah o anlamda geleceğe dönük önemli adımlar atarız diye düşünüyoruz.
Peki kimler katılacaklar Çalıştay'a ve sonrasında bu Çalıştay'da sunulan bildiriler nasıl halka ulaşacak?
Tabii Çalıştay'ımıza yurt içinden, yurt dışından 50 bilim insanı katılacak. Amerika'dan, Almanya'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan bu Myanmar Maturidi konusunda çalışmalar olan öğretim üyeleri. Yine aynı şekilde ülkemizde ilahiyat fakültelerimizden bu konuda çalışmalar olan, bilgileri olan öğretim üyeleri, önceki dönem bakanlarımızdan bu konuya çalışan milletvekillerimizden onlar katılacaklar. Diyanet İşleri önceki dönem başkanlarımız oturum başkanı olarak katılacaklar. Böyle bir gerçekten seçkin bir kadro var. Bu kadro 2 gün boyunca bu konuyu 3-4 oturumda, yani az önce söylediğim gibi akıl, özgür irade, hikmet, ve adalet konuları başlıklarında tebliğler sunacak, müzakereler yapılacak ve buradan bir tabii biz bunun birçok dile çevrilecek şekilde bir kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. Tabii çalıştığın hemen sonunda bir basın bildirisiyle İslam dünyasına bir mesajın çıkmasını istiyoruz. Bunu birçok dile yine çevireceğiz. TRT'mizde sağ olsunlar projemize çok önemli destek veriyorlar. Birçok coğrafyaya bu mesajın iletilmesi noktasında. İnşallah İmam Matur ile ilgili belgesel çalışması da olacak TRT'mizin. Tanıtım filmi çalışması da yapıldı bununla ilgili. Bu konularda oturumlar yapıldıktan sonra da burada konuşulan, tartışılan bütün konuları kitap haline getirip tabii bir eser olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Belki yani duruma göre bu Çalıştay her yıl tekrarlanabilir veya işte bir dahaki sene belki o coğrafyada, Özbekistan'da, Semerkant'ta yapabiliriz. O tür düşüncelerimiz de var. Yani İmam Maturidi'nin bahsettiğimiz gibi düşünce dünyasının hepimiz tarafından tanınması, tanıtılması ve bugünün dünyasına bu düşünce sisteminin taşınması noktasında biz Türk Diyaz Parlamenterler Vakfı olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sonuçta bu bizim geçmişimiz, kökümüz, yani itikat imamımız. Tabi İmam Maturidi, İmam Ebu Hanife'den ayırmak mümkün değil. Yani amelde imamımız dediğimiz İmam Azam Ebu Hanife binayı dikmiş, temellerini atmış. Ama İmam Maturidi gelmiş, o binayı süslemiş, güzelleştirmiş. Yani Ebu Hanife'siz bir İmam Maturidi zaten düşünülemez. O düşünce yapısının ki bu sistematik ta Hazreti Ömer'e kadar dayanan bir çizgisi var. Bu düşünce sisteminin günümüz Müslümanlar arasında bir orta yolun ayrışmadan birlikte birleştirici gücünü kullanarak bir orta yolun bulunması için çalışmamız lazım. İnşallah burada tabii herkese görev düşüyor. Yani biz niye yaptık, siz niye yaptınız? Bu nereden çıktı diyenler olabiliyor. Değişik eleştiriler olabiliyor. Niyetimizi okuyanlar olabiliyor. İşte şu amaçla yapılıyor, bu amaçla yapılıyor. Allah şahit biz iyi niyetle gerçekten buradan günümüz dünyasına bir mesaj çıksın. Bir yönlendirme çıksın. Bir birliktelik oluşsun. Çünkü yani işte Amerikan Başkanı Trump'ın kalkıp da Kabe'nin şu anda şeyi konumunda olan işte hizmetkarı konumunda olan diyelim Kral Salman'a seni ben orada tutuyorum, otur oturduğun yerde demesi hepimizin zoruna gidiyor. Sevelim sevmeyelim. Yani İslam dünyasının bu duruma gelmesi, İslam dünyasının kendi teknolojisini üretememesi, kendi aklını kullanamaması, kendi insanını değer vermemesi ve işte birilerinin gelip de seni ben koruyorum, sen aciz birisin dolaylı yönden bunu demiş olması gerçekten hepimizin, işte Mısır öyle, Suudi Arabistan öyle, diğer İslam ülkeleri dediğimiz ülkelere baktığınız zaman maalesef hep bir geri kalmışlık, evet. Hep bir bilimden uzaklaşma, rasyonellikten uzaklaşma görüyoruz. Evet. Bunun çözümünde, hepsinin çözümü var ama bulabilirsek inşallah İmam Maturidi de bu anlamda, yani İmam Eşari de bizim imamımız. Yani burada bir mezhep şeyi de yok. Yani birileri de öyle eleştirebiliyor. Nereden çıktı mezhepçilik mi yapıyorsun? Öyle bir şey de yok. O da bizim imamımız. O da bizim imamımız. Ya ileride İmam Eşari ile ilgili program da yaparız. Hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı çatışmaya, ayrışmaya dönüştürmeden birleştirici şeyleri bulabilmek. İnşallah bu yönde gayretlerimiz peki devam edecek.
Peki, başarılar diliyoruz size. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Uluslararası Maturidi Çalıştayı'nı konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı, 23. ve 24. dönem Kırşehir Milletvekili Doktor Abdullah Çalışkan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.